5. Ayrım.
Mutluluğu hayatımın en küçük detayında bile bulmayı öğrendim. Çok acı çektim ama iyi ki onları yaşadım diyorum. Kanser ilişkilerimi yeniden gözden geçirmemi sağladı. Şimdi hayata daha olumlu ve sevgi dolu bakıyorum. Kin, nefret, intikam gibi kötü duygulara yaşamımda asla yer vermeyeceğim. Zira intikam soğuk yenen bir yemek gibidir. Yaşadıklarımdan öğrendiklerimle çok daha anlamlı ve kaliteli bir yaşama kucak açtım. Uğur böceğim. Bir bakıma Deniz çok şanslı. En başta onu çok seven bir ailesi var. Çiğdem arkadaşı gibi çok sıcak ve sevecen yaklaşıyor. Deniz'in doğum günlerinde arkadaşlarını çağırır, arkadaşlarının hepsi o gün Deniz'in arkadaşı olurlar ve doğum gününü kutlarız. Gökhan ise 8 yaş Deniz'den küçük olmasına rağmen ona ağabeylik yapıyor. Ablasını koruyor, kolluyor. Çocuklarıma ta küçüklüklerinde tembihledim. Eve alınan her şeyde onun da hakkı var. Hakkını arayamıyor diye sakın ha istismar etmeyin. Her şeyi üçe böleceksiniz, dedim. Bazen takılıyorum kara kızıma. Deniz, ne iyi ettin de bizim ailemize geldin. Allah sana en iyi benim bakabileceğimi bildiği için seni bana gönderdi. Sen bizim uğur böceğimizsin, maskotumuzsun. İyi ki varsın. Dünyaya tekrar gelsem yine Deniz'in annesi olarak gelmek isterim. İyi ki senin annenim. Sayende kendimi güçlü ve çok özel hissediyorum. 17 Ağustos depremi. Okullar tatil oldu. Her yıl olduğu gibi çocuklarımla birlikte Yalova Ceylan kentteki yazlığımıza gittik. Maraton daha bitmedi. Şimdi de sıra aldığım kiloları vermeye geldi. Her gün en az bir saat havuzda veya denizde yüzüyor, tekrar eski ideal kiloma inmeye çalışıyorum. Bu yıl Marmara Denizi'nde bir takım gariplikler var, anlaşılamayan. Günde en az iki kere aniden büyük dalgalar oluşuyor. Site sakinleri olarak dalgalanmaların nedeninin feribot seferlerine bağlı olabileceğini düşündük. Hatta bu konuda çeşitli yorumlar bile yapıldı. Güya feribotlar belli bir mesafede yavaşlamaları gerekirken bu kurala riayet etmediğinden dalgalar oluşuyormuş. Oysa araştırdım, feribot seferleri günde en az 6 kez yapılıyor. Kafamda soru işaretleri oluştu oluşmasına ama cevabını bir türlü bulamıyordum. Bir sabah Gökhan'la birlikte yüzmek için denize gittiğimizde suyun bir gün öncekine nazaran bayağı soğuk olduğunu fark ettim. Oysa Ağustos ayının bunaltıcı sıcağına rağmen denizin suyunun soğuk olması şaşırtıcıydı doğrusu. Bayağı üşüdüm ve Gökhan'a eve gitmek istediğimi söyledim. Gökhan ise benden birkaç metre ileride yüzüyordu. Anne gel burada su ılık dedi. Ben de saçmalama aynı denizin suyunun bir kısmı sıcak bir kısmı soğuk olur mu dedim. Israrı karşısında yanına gittiğimde ise karşılaştığım tablo şaşkınlığımı bir kat daha artırdı. Gerçekten de su bayağı ılıktı. Kendimize ılık sudan oluşan bir hat belirledik ve bir saat kadar yüzüp eve gittik. Kafamdaki soruların cevabını bulmam mümkün değildi. Ta ki 17 Ağustos'a kadar. Fay hattının üzerinde yüzdüğümüzü bir hafta sonra anlayacaktık. Ertesi sabah ise sahilde binlerce yengeç ve midye ölüleriyle karşılaştık. Bu hayvanlar denizin dibinde yaşarlar. Neden topluca ölüyorlar acaba? 14 senedir yazları Yalova'da yaşamamıza rağmen böyle bir manzara ile ilk kez karşılaşıyorduk. Depremden 3 gün önceydi. Havuzdan çıkmış eve gidiyordum. Sitenin bahçesinde bir martı dolaşıyordu. Yaklaştım, martıları hep denizde görmeye alıştığımızdan olsa gerek bahçede dolaşıyor olmasını garipsedim. Uçmuyor, şaşkın ve ürkek bir şekilde yürüyordu. İlk kez bir martıyı bu kadar yakından görüyordum. Ayağı ya da kanadının kırık olabileceği aklıma geldi ilk önce. Dikkatle incelediğimde sapasağlam olduğunu gördüm. Ama uçamıyordu. Bir şeylerden korkmuş gibi panik halindeydi. Gece köpeklerin saldırısına uğrayabileceğini varsayarak yakalayıp eve götürmeyi düşündüm. Etrafımıza toplanan çocukların yardımıyla martıyı yakaladık. Bayağı büyük bir kuş. Kapıyı açtığında beni bu defa da kucağımda martıyla gören Çiğdem, "Hayvan sevdiğini biliyoruz ama bu kadarı da fazla artık." diye çıkıştı. Ardından da ekledi. "Şükredelim ki su aygırına rastlamamışsın." O gece Deniz'in odasının balkonunda konuğumuz oldu martı. Hatta kara kızıma herkes kedi köpek beslerken sen martı mı besliyorsun diye takılmadan edemedim. Sabahleyin balkonu bayağı kirlettiğini gördüm ve hiç olmazsa gündüzleri bahçede dursun diye aşağıya indirdim. Yere koyar koymaz uçtu gitti. Şaşırıp kaldım. Madem uçabiliyorsa neden balkondan uçmamıştı? Niçin panik halinde sağa sola bakınıyordu? Sorular. Oğlumun okula kaydını yaptırmak üzere 15 Ağustos akşamı Yalova'dan Ankara'ya hareket ettim. 16 Ağustos pazartesi günü kayıt işlemlerini yaptırıp yine aynı gün Yalova'ya döndüm. Ablamın bari bir gece kal o kadar yoldan geldin ısrarlarını aldırmayarak. Meğer beni Allah göndermiş diye düşünüyorum. Çocuklarım yalnızdılar. Sessiz meleğime her zaman olduğu gibi Çiğdem bakıyordu. Eşim ise yurt dışında bulunuyordu. Çocuklar yalnız diye hemen dönmek istemekle ne kadar isabetli hareket ettiğimi o gece üçü iki geçe anladım. Saat 22 gibi sitenin önünde otobüsten indim. Gökhan her zamanki gibi arkadaşlarıyla futbol oynuyordu. Bir süre onları izledim. Oyunları bitince hep birlikte evlerimize doğru yürüdük. Yarın yine aynı saatte sahada karşılaşma yapmak üzere sözleştiler ve vedalaştık. Gökhan'ın arkadaşlarının birçoğu son kez futbol oynadıklarını 3'ü 2 gece anlayacaklardı. Hava oldukça sıkıcı ve bunaltıcıydı. Yoldan gelmiş olmama rağmen bir türlü uyuyamıyordum. Birkaç gece önce gördüğüm bir rüya aklıma takılıyor, bir türlü yorumlayamıyorum. Denizden gelen yanmış, simsiyah bir ağaç. Parçaları bölüp alıp eve götürmek istiyorum ama bir anda başkaları alıyor. Onlar benim diyorum, kimse aldırmıyor. Hayırdır inşallah dedim kendi kendime. Sivrisinekler acımasızca saldırıyorlar adeta. Kara kızımı da ısırmasınlar, kalkıp kontrol edeyim diyerek yerimden kalktım. Aynı anda elektrikler söndü ve kulakları sağır eden bir uğultuyla birlikte sarsıntı başladı. Evde eşyalar devrilmeye başladı. Ayak ucumuzdaki gardırobun kapakları açıldı ve sarsıntının etkisiyle yürüyerek üzerimize geliyor. Tavan korkunç bir çatırtıyla duvarlardan kopuyor. Camdan, çerçeveden, çerçeve duvarlardan ayrılıyor. Duvarlardan önce sıvalar, sonra tuğlalar dökülmeye başladı. Sarsıntının şiddeti gittikçe artıyor sanki. Değil kaçmak, adım atmak dahi imkansızdı. Dördüncü kattaydık. Beklemekten başka yapabilecek fazla bir şey yoktu. Annelik içgüdülerimle yanımda yatan oğlumun üstüne kapandım. Aman Allah'ım, bu ne büyük bir felaket. Bir an kurtuluşumuzun olmadığını düşündüm ve dua etmeye başladım. Sarsıntının şiddetiyle uyanan Gökhan ellerini başının arasına alarak ''Ben kendimi koruyabilirim, sen git Deniz'i koru, o kendini koruyamaz.'' dedi. Ayağa kalkmayı denedim, savruldum adeta. Yürümek imkansızdı o şiddetli sarsıntıda. Yatağın içinde oturdum, dua ettim. Bu arada Çiğdem'in sesi duyuldu. Uykusu ağır olduğu için ancak sarsıntının ortasında uyanabilmiş. Korkmamasını, sakin olmasını söyledim. Saniyeler saat gibi uzun geliyor o anda insana. Her şeyin bittiğini, son anlarımızı yaşadığımızı düşündüm. Uğultu ile birlikte asırlar gibi uzun gelen sarsıntı sona erdi. Yaşadığımıza inanamıyordum bir türlü. Ölümün kıyısından dönmek deyimi herhalde böyle durumlar için söylenmiş. Günlerdir kafama takılan sorularımın cevabını da böylece bulmuş oldum. Gerek denizin ani dalgalanması, mide ve yengeçlerin topluca ölümü ve gerekse hayvanların, martının panik yapmaları Mersa depremin habercisiymiş. Hayatta kalmamız mucizeydi adeta. El ve ayak yordamıyla evde kapıyı bulmaya çalışıyorum. Bir yandan devrilen eşyaları ayaklarımla iterek kendimize yol açmaya çalışıyor, diğer yandan çocuklara panik yapmamalarını, sakin olmalarını öğütlüyordum. Devrilen eşyaların kırılan camlarına basmış olmalıyım ki ayaklarım kanıyor. Zar zor dış kapıyı bulabildik. Çiğdem ve Gökhan'ı el ele tutuşturdum ve merdivenlerden dikkatli bir şekilde inmelerini, eğer merdivenler yıkılmışsa geri gelmelerini tembihledikten sonra Deniz'in odasına yöneldim. Yavrum mışıl mışıl uyuyordu. Zorlukla kaldırdım ve kapıya yöneldim. Kara kızım uykulu olduğu için bir türlü yürüyemiyordu. Kucağıma aldım, taşımaya gücüm yetmedi. Çevreden yardım istemek geldi aklıma. Yardım eder misiniz? Özürlü çocuğu indiremiyorum diye seslendiysem de kimse ilgilenmedi. Herkes şok içindeydi. Ayrıca sağ koltuk altındaki lenf bezleri alındığı için ağır yük taşıyarak kolumu yormamalıydım. Ama o anda yapmam gereken tek iş Deniz'imi sessiz meleğimi yarısı yıkılmış ağır hasarlı evden bir an önce çıkarmaktı. Ne olursa olsun yavrumu orada bırakamazdım. Allah'ım bana güç ver dedim ve Deniz'i dört kat aşağıya sürükleye sürükleye indirmeye başladım. Artçılar bütün şiddetiyle devam ediyordu ve kendisini dışarı atabilenler bir daha kendilerini riske atmıyorlardı. İlk önce araba farları yardımıyla görebildiğimiz evimizin alt katlarının duvarlarının olmadığıydı. Böylesine ağır hasarlı bir evden burnumuz bile kanamadan kurtulduğumuza şaşırdık. Komşular Deniz'i göstererek bizi belki de bu çocuğun melekleri korudu dediler. Herkes yalın ayak şok içindeydi. Her taraf zifiri karanlıktı. Bir anda gökyüzünde binlerce yıldız belirdi. Yıldızlar bize daha yakın ve daha parlaktılar. Sabahleyin yavaş yavaş ışımaya başladığında etrafa bakınıyorduk ki bir de ne görelim. Sağımızdaki parantez içinde Hakan Şükür'ün ilk eşi Esra Elbirlik ve ailesinin oturduğu ve solumuzdaki bloklar yıkılmıştı. Ana Baba Günü. Sadece bizim Ceylan Kent sitesinde yüzlerce ölü vardı. Aman Allah'ım, 14 yıllık komşularım bir anda enkazın altında kalmışlardı. Manzara gerçekten de çok korkunçtu. Oğlumun akşam futbol oynadığı arkadaşlarından birkaçı yıkılan 5 katlı binanın altındaydı. Çiğdem ağlayarak arkadaşının evlerinin de yıkılmış olduğunu haber verdi. Bir yandan ağlayan çocukları teselli edecek kelime bulmaya çalışıyor, diğer yandan artçılarla her an yıkılabilecek durumdaki ağır hasarlı binalardan uzak tutmaya çalışıyorum. Böyle durumlarda konuşacak kelime bulmakta zorlanıyorum. Sadece takdir-i ilahi diyebiliyorum. Çiğdem birlikte büyüdükleri arkadaşı Gülçin için bir şeyler yapmak istiyor fakat imkansızlıklar nedeniyle elimiz kolumuz bağlı, hiçbir şey yapamıyoruz. Böyle bir tablo karşısında yaşadığımıza sevinemiyoruz. Arkadaşlarımızın ve komşularımızın enkaz altında kaldıkları gerçeği kanımızı donduruyordu. Bir anda her şey yerle bir oldu. Ağustos ayı yaz mevsiminin son ayı olduğundan herkes yazlıklardaydı. Hatta çoğunun yakınları da gelmişti. Ortalık ana baba günüydü. Enkaz altından evlatlarına seslenen anneler, torunlarının adlarını tek tek sayan dedeler, kardeşler. Enkaz altındakilerden cevap alınamayınca yine sessizliğe bürünüyordu her taraf. Sadece iniltiler duyulabiliyordu ve elleri kolları bağlı hiçbir şey yapamayan bizler. Bir ara çığlıklar, imdat sesleri birbirine karışıyor. Herkes depreme uykuda yakalanmıştı. Ölü sayısının yüksek olmasında insanların uykuda olmasının rolü büyük olmalıydı. Daha sonra çevreye bir göz attığımda komşu site Aydınkent'te 5 katlı binalar 4 kata inmiş, birer katları insanlara mezar olmuş. Tek canlının kurtulmadığı Yüksel sitesi ise dehşet verici bir görünümdeydi. Taş taş üstünde kalmamıştı. Oysa daha bir gün öncesine kadar yalancı cennetti adeta buraları. Şimdi ise mezarlık görünümündeydi. Çevremizdeki korkunç manzarayı dehşet içinde izliyorduk. Biz kurtulmuştuk kurtulmasına ama enkaz altında kalanlar için hiçbir şey yapamıyorduk. Onları tonlarca ağırlıktaki enkazın altından kurtarabilecek ne bir araç gereç ne de bilgiye sahiptik. Kurtaralım derken kendi hayatımızı tehlikeye atmış olur muyduk? Ya da kurtarmaya çalışırken ölümlerine neden olabilir miydik? Nitekim trafik kazalarında öyle olmuyor mu? Kurtaralım derken ölümüne veya sakat kalmasına sebep olmuyorlar mı? Ne yazık ki okullarda gerekli gereksiz ne kadar bilgi varsa verilmeye çalışılıyordu ama ilk yardım bilgisi verilmiyordu. Televizyonlar deseniz öyle. İzleyiciye hiçbir şey vermeyen abuk programların, televalelerin yerine eğitime yönelik programlara yer verseler, hayati önem taşıyan konularla karşılaştığımızda elimiz kolumuz bağlı kalmayız. Bu büyük felaket bizi toplum olarak ne kadar eksiklerimiz ve hatalarımız olduğunu öğretti. Yapılaşmaya uygun olmayan zeminler üzerine tatil köyleri, siteleri inşa ettik. Zemin etüdü yapılmadan. Bizler de ev alırken sadece manzarasını, deniz görüp görmediğini, metrekaresini, evin içinde kullanılan malzemenin kaliteli olup olmadığını önemsedik. Bilinçli bir tüketici olmadığımızdan binaların uygun zeminler üzerine inşa edilip edilmemiş olduğunu araştırmadık. İnşaatın kaliteli olduğu, yeteri kadar malzeme kullanılıp kullanılmadığını tespit ettirmedik. Sahillerde kumların üzerine kurulmuş çok katlı sitelerden tereddütsüz yazlık evler aldık. Kısacası eğer bu kadar çok sayıda can kaybı olduysa bundan sadece müteahhitler sorumlu tutulmamalı. Onlara iskan izni veren yerel yönetimler ve toplum olarak bizler de sorumluyuz diye düşünüyorum. Bilinçsizliğimizin, açgözlülüğümüzün, vurdum duymazlığımızın bedelini ne yazık ki binlerce canı toprağa vererek ödedik. Bu anlamda yeteri kadar dersimizi aldık. İnşallah bundan sonra aynı hataları tekrarlamayız. Vakit öğleye yaklaşıyor. Deniz huzursuz. Acıkmış olmalı, ağlıyor. Çiğdem'e eve çıkmak istediğimi, ev ağır hasarlı da olsa belki yiyecek bir şeyler bulabileceğimi söylediğimde şiddetle karşı çıktı. Haklıydı, artçılar kısa aralıklarla devam ediyordu. Ama karı kızıma bütün bu olanları anlatamam ki. Çiğdem'in ısrarlarına kulak asmayıp eve yöneldim. Aslında bir yandan da evin içinin durumunu merak ediyordum. Balkon kopmuş, salonda vitrin ve televizyon sehpası devrilmiş, televizyon ikiye ayrılmış. Etraf cam parçalarıyla dolu. Vitrinin içindeki cam eşyalar tuz buz olmuş. Gece karanlıkta hiçbir şey görememiştik. Yatak odasına yöneldiğimde ise gardırobun karyolaya dayanmış olduğunu gördüm. Sarsıntı biraz daha devam etseymiş dolap devrilip Gökhan'la benim ayaklarımızı ezecekmiş. Deniz'in odasına geçtiğimde şaşkınlıktan dilim tutuldu. Odasında ütü masası da dahil olmak üzere tüm eşyalar yerli yerindeydi. Oysa ütü masası en ufak bir dokunuşta devrilebilirdi. O şiddetli sarsıntıdan hiç etkilenmemiş olması düşündürücüydü. Sanki Deniz'in odasında deprem olmamıştı. Belki de ağır hasarlı evden mucize kurtuluşumuzu Deniz'e borçluyduk. Bizi Deniz'in melekleri korumuş olmalıydı. Ne de ne hayır olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez diyenler meğer ne kadar haklıymışlar. Evin her tarafındaki eşyalar kırılıp dökülüyor, duvarların bir kısmı sökülüyor, tuğlalar yatakların üzerine yığılıyor ve bitişikteki odada her şey yerli yerinde. Zar zor bir iki dilim ekmek bulup aşağı indim. Askeri helikopterlerle durum tespiti yapılıyor. Yapılabilecek fazla bir şey yok. Bekliyoruz. Günlerdir kendi kendime sorduğum ve bir türlü cevabını bulamadığım soruların yanıtını da böylece acı bir biçimde öğrenmiş oldum. Meğer günlerdir denizin dibinde kıyametler kopuyormuş. Parantez içinde yengeç ve midyeler o nedenle topluca ölüyorlarmış da bizim haberimiz yokmuş. Martı'nın neden panik içinde olduğunu, aniden dalgaların çıkması depremin habercisiymiş meğer. Deniz altını ıslatmış olmalı ki bayağı huysuzlaştı. Ankara'ya elimize dönmek istiyoruz ama ne mümkün. Yolun her iki yönü de kilitlenmiş. Deprem bölgesini terk edenler gidiş yönünü, yakınlarını merak edenler ise diğer yöne konvoy halinde dizilmişler. Bir metre ilerlemenin imkanı yok. Çok zor şartlar altında İstanbul'a doğru yola çıktık. Gölce'ye vardığımızda manzara daha da ürkütücüydü. İzmir körfezinde denizin üstü eşyalarla kaplıydı. İlk anda ne olduğunu anlayamadık. Meğerse Gölcük'te denize yıkılan evlerden su yüzüne çıkan eşyalar olduğunu öğrendik. Bir yandan rafineri yanıyordu. Ortalık tam anlamıyla ana baba günüydü. Birkaç gün kayınvalidemde kaldık ve nihayet Ankara'ya dönebildik. Binlerce insan eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, anne ve babalarını toprağa, acıların ise yüreklerine gömdüler. Uzun süre yaşadıklarımızın etkisinden kurtulamadık. Küçük oğlum Gökhan o geceden 17 Ağustos sonra yalnız ve karanlıkta yatamıyor. Sürekli deprem konusunu konuşuyoruz. Sık sık kaybettiklerimizle ilgili anılarımızı hatırlıyoruz. Allah bir daha hiç kimseye böyle bir felaket, acı yaşatmaz inşallah. Ağır hasarlı evimiz artçılarla tamamen yıkıldı. Hiç üzüntü duymadık. Keşke bu herkes için geçerli olsaydı. Mala gelsin, cana gelmesin diye teselli oluyoruz. Allah telafisi mümkün şeyler versin. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ne yazık ki. Hayatta kalanlar yine yaşam mücadelelerine başladılar. Hayat eşittir mücadele, değil mi zaten? 2000 yılının annesi. Kanal E'nin özüyle sözüyle programına davet edildim. Programı Ayseri Göksoy sunuyordu. Dilim döndüğünce ağır zihinsel özürlü bir çocukla yaşadıklarımızı, sorunları nasıl aştığımızı, kanseri nasıl yendiğimi, 17 Ağustos depreminde yaşadıklarımızı anlatmaya çalıştım. Yaşadıklarım Ayseri Göksoy'un ilgisini çekmiş olmalı ki beni 2000 yılının annesi seçmeye önermiş. Gölbaşı'ndaki King House restoranda bir törenle 2000 yılının annesi ilan edildim. Tüm yaşadıklarımdan sonra böyle bir ünvanla ödüllendirilmiş olmak mutlulukların en anlamlısıydı. Bir annenin sahip olabileceği en güzel ünvan. Üstlenmiş olduğum bu misyonun Rett sendromlu çocuklarla ilgili çalışmalarıma yansıyacağına ve işlerimi kolaylaştıracağına inanıyorum. Allah nasip ederse ileride çalışmalarımı meclise taşımayı düşünüyorum. Açıkçası siyasete atılmak istiyorum. Ama zaman ne gösterir bilinmez. Hayırlısı ise neden olmasın? Plaketimi ömrüm boyunca saklayacağım. Yaşamım boyunca aldığım en anlamlı ve değerli armağan benim için. Bu konuya emeği geçen herkese teşekkür borç bilirim. Bu gecenin organizasyonunu üstlenen DTP Genel Başkanı Sayın İsmet Sezgin'e, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Asili Göksoy'a ve Çankaya İlçe Teşkilatı'na çok teşekkür ediyorum. Anneler gününde televizyonlardan 2000 yılının annesi olarak ilan edildim. Mutluluğumu tarif edecek kelime bulamıyordum. Ertesi sabah TGRT'de haberlere konuk oldum. Teşekkür bölümünde saydığım TV kanallarının programlarına konuk oldum. Medya konuya çok ilgi gösterdi. Daha sonraki günlerde Reha Muhtar haber yaptı. Konuyu çok güzel işledi. İlerleyen günlerde Sabah gazetesinden Cüneyt Canver tam sayfa haber yaptı. Bütün bu güzel gelişmeler bende doping etkisi yaptı. O plaketi tüm özürlü yavruları olan meşakkatli zor annelik görevi üstlenmiş anneler adına aldım. Hepsiyle paylaşıyorum. 20 yıllık mücadelemi aynı sorunu yaşayan annelerle paylaşmak istediğim için bu kitabı yazma ihtiyacı duydum. Dilim döndüğünce sorunlarımızı medya aracılığıyla duyurmaya çalışacağım. Annelerin hislerine tercüman olmaya devam edeceğim. Sessiz meleklerimizin hiçbir zaman kendilerini ifade etme şansları olmayacak. Ama ben 4 yıldır olduğu gibi bundan sonra da onların sesi çığlığı olmayı sürdüreceğim. Ta ki problemlerimiz çözülünceye kadar. Çalışmalarım sırasında çeşitli vesilelerle birçok insanı tanıma şansını elde ettim. Bu tanışıklıklar zamanla dostluklara dönüştü. Dostlarımın hepsine özürler konusunda duyarlılıkları ve hayatıma kattıkları güzellikler için çok teşekkür ediyorum. Özürler yasa tasarısı. Özürlülük deyince aklımıza ortopedik, görme, konuşma ve zihinsel engeller gelir. İlk üç grup rehabilitasyon şansını elde edebilirlerse topluma kazandırılabilirler. Meslek sahibi olabilir, istihdam edilebilirlerse kimseye el açmadan, muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilirler. Oysa daima başkalarının yardımına ihtiyaç duyan zihinsel engeller için durum farklıdır. Hiçbir zaman kendilerine yetemeyip daima birine, genellikle anneye, ihtiyaç duyacaklardır. Nispeten hafif ve orta olanlar belki bir takım el becerileri geliştirebilecekler, bazı ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir. Ya üçüncü grup olan Rett sendromlar, ağır zihinsel özürler, Ne yapacaklar? Ellerini kullanamadıklarından hayatlarının her döneminde hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamayacaklar ne yazık ki. Rehabilitasyon, istihdam şansından yoksunlar. Bu nedenledir ki asla topluma kazandırılamazlar. Asıl bu kategoriye giren çocuklar için acilen bir şeyler yapılması gerekiyor. Yaşamları boyunca bez ve ilaç kullanmak zorunda olmaları aileye ekonomik olarak artı bir yük getiriyor. Böyle bir çocuğa sahip annenin çalışma şansı olmadığından ailenin yükü iyice ağırlaşmaktadır. Bu da aileleri mutsuzluğa sürüklemektedir. Çocuk anneye, anne ise eşine bağımlı hale gelmektedir. Anne bir yandan yavrusunu yaşatmaya çalışırken diğer yandan geleceğiyle ilgili kaygıları vardır. Yaşlanınca ne yapacağım? Sağlığımı kaybedersem ne yaparız? Ve en önemlisi, ben ölünce ona kim bakacak? Sorusunun cevabını arar durur. Ailenin mutlaka ekonomik olarak desteklenmesi gerekmektedir. Ya da Avrupa ülkelerinde örnekleri olduğu gibi bu yavrularımızın da tam gün gidebilecekleri, birebir eğitim alabilecekleri, bakımlarının yapılacağı merkezler oluşturulmalıdır. Bu durumda aile rahat bir nefes alabilir. Anne dilerse iş hayatına atılabilir. Sorun dışarıdan bakıldığında tüm boyutlarıyla belirlenemeyebilir. Konunun ekonomik, psikolojik, sosyal ve toplumsal boyutlarının olduğu, sorunları sadece özürlü birey değil, tüm ailenin yaşadığı gerçeği bazen bilinememektedir. Dolayısıyla da özürlüye bir hizmet götürüldüğünde ailede rahatlama olacaktır. Bu husus özürlüye direkt yansıyacaktır. Bazı aileler sırtlarında kambur gibi gördükleri özürlüleri sevgiyle kucaklayacaklardır. Görülüyor ki özürlüler yasa tasarısının acilen Türkiye Büyük Millet Meclisimizden geçmesi gerekmektedir. Böylece özürlünün yaşam kalitesi bir nebze de olsa yükselecektir. Şurada oluşturduğumuz taslak kararlarda acilen çözüme kavuşturulması gereken 4 madde özürlünün yükünü kısmen de olsa hafifletecektir. 1. 2022 sayılı yasanın değişmesi. 2. Tüm özürlülerin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması. 3. İstihdam edilemeyen veya çalışamayacak durumda olan özürlülere asgari ücret tutarında maaş bağlanması. 4. Bağkurların eğitim yardımı alabilmesi. Konuları acilen hayata geçirilmelidir. Ayrıca istihdam konusu büyüteç altına yatırılmalıdır. Yaptırımlar artırılmalıdır. Rehabilitasyon sonucu bir meslek edinmiş, iş bulabilmiş, parantez içinde tabii mimari engelleri de aşabilirse, ailesine yük olmaktan kurtulmuş özürlü bir bireyin ve ailesinin mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Özürlülüğün türü ve nedeni ne olursa olsun sorunlar süratle çözülmelidir. Türkiye'de 7,5 milyon özürlü olduğu varsayımından hareket edelim. Özürlü birey sorunlarını tek başına yaşamayıp ailesiyle paylaştığına göre her aile en az 5 kişilik kabul edersek 37 milyon kişi direkt veya dolaylı bir şekilde özürlülükten etkilenmiş olduğu sonucuna varılıyor. Bir ülke nüfusunun yarısından fazlasını etkileyen bir sorunun acilen çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Madem ki Avrupa Birliği'ne girme süreci yaşıyoruz, her konuda olduğu gibi bu konuda da standartları yakalamamız gerekmektedir. Bir diğer konu da özürlülük nedenlerini tespit edip önlenmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin, reyting kaygısını bir yana bırakıp görsel medyayı doğru kullanmasını öğrenebilirsek, topluma eğitmek, bilinçlendirmek adına büyük adımlar atmış oluruz. Akraba evliliğinin olumsuzluklarını gözler önüne sergileyebilmeliyiz. Bu konuda sunulacak öyle çok örnek var ki, böyle çağ dışı bir uygulamanın dramatik sonuçlarını herkes bilmeli ve gençler böyle bir evliliğe karşı çıkmalıdır. Aksi halde üzücü sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklardır. Özürlülüğün bir diğer önemli nedeni ise kazalardır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde taşımacılığın denizle değil de karayoluyla gerçekleştiriliyor olması her yıl özürlüler ordusuna binlerce insanın katılmasına sebep olmaktadır. Deniz taşımacılığı teşvik edilmelidir. Demir yolları ve deniz taşımacılığı ile ilgili devlet politikası geliştirilmelidir diye düşünüyorum. Ayrıca her isteyenin bakkaldan peynir ekmek alır gibi kolayca sahip olabileceği ehliyet alımı zorlaştırılmalıdır. Sürücü adaylarının psikolojik testten geçirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan zemin etüdü yapılmamış yerlere isken izni verilmemesi konusunun önemli ele alınması gibi önlemlerle faciaların önüne geçilebilir. Dolayısıyla da sakatlıkların önüne geçilebilir. Fenilketonür hastalığının önüne geçmek için bebek doğduktan birkaç saat içinde ayağından bir damla kan alınarak teşhis konulabildiğini, böylece bebeğin ömür boyu sakat kalmasının önlendiğini biliyoruz. Böyle bir test tüm sağlık kurumlarında mutlaka yapılmalıdır. Çocuklara aşılarının zamanında yaptırılması hususunun da altı çizilmelidir. Toplumu bilinçlendirecek programlara ağırlık verilmelidir. Toplumun eğitimi ve sağlık sorunlarının çözümü bir an önce devlet politikası haline getirilmelidir. Trafik yasa tasarısının tozlu raflardan indirilip bir an önce meclisten geçirilip yasalaşması konusu önem arz etmektedir. Bunlar şu anda aklıma geliveren örnekler. Biraz daha düşünsek pek çoğunu bulabiliriz. Ama hepsinin kökeninde toplumun bilinçsizliği yatmaktadır. Eğitimli bir toplum seçicidir de. Böyle bir topluma her şeyin en güzelini sunma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla da her alanda kalite yükselecektir. İlk önce eğitimli bir toplum olmanın bir yolunu bulmalıyız. İnsanların ürettikleriyle değil de skandallarıyla gündemde kaldığı bu ülkede medya belki de farkında olmadan toplumu olumsuz bir biçimde yönlendiriyor. Ahlaki değerlerin içe sayılmasını özendiriyor. Senaristlere de sistemim var. Televizyonlarda birçok diziler, filmler izliyoruz. Dikkat ediyorum, genellikle hayvan sevgisi, özürlük konuları işlenmiyor. Hayat onların işaret ettiği gibi toz pembe değil oysa. Hayatın gerçeklerini senaryolar yazılmalı. Nitekim dünya sinemalarında bunun örnekleri var. Yağmur Adam, Lorenzo'nun Yağ filmleri buna örnektir. Hasılat rekorları kırmıştı bu filmler. Yapımcılara daha gerçekçi konulara el atmalarını tavsiye ediyorum. Doğa sevgisi konuları işlenebilir örneğin. Toplumu bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek adına somut örnekler süratle çoğaltılmalı ve hayata geçirilmelidir. Konular titizlikle seçilmeli, doğru mesajlar ulaştırılmalıdır topluma. Birlikten kuvvet doğar. Aynı problemlerle karşı karşıya kalan annelere sesleniyorum. Gelin Rett Sendromlu Aileler Dayanışma Derneği şemsiyesi altında toplanalım. Nitekim birlikten kuvvet doğar, sözü boşuna söylenmemiştir. Anneler, aynı sorunları yaşayan diğer ailelerle karşılaştıklarında yalnız olmadıklarını görüyor, tecrübeli annelerin deneyimlerinden istifade edebiliyorlar. Denizimi topluma kazandıramadım ama aileme kazandırdım. Yetmez mi? Kara kızım otistik, parantez içinde içe kapanıklık, davranışlarını tamamen terk etti. Yaşadıklarım belki zaman zaman beni yaraladı ama hiçbir zaman hayata küstüremedi. Zira hayatlarında hiç yer almamış insanlar, inandıkları hiçbir şey için savaşmamış insanlardır. Eşim logarif davranışlarından uzaklaştı. Bundan böyle beni üzmesine asla izin vermeyeceğimi sonunda idrak edebildi. Kararlılığım karşısında kendisini yenilemek zorunda kaldı. Mücadelelerimde bana güven veren en önemli olgu sevgiydi. Sevgi bir insanın dünyasında hava kadar, su kadar önemlidir. Evladımı seviyordum, kaybetmemek için savaştım. Yaşamı seviyordum, kanseri yenmek için savaştım. Görünen o ki insan inanarak mücadele ederse sonunda mutlaka kazanıyor. Bundan sonraki yaşamımda da bildiğim, inandığım doğruları hiç tereddütsüz hayata geçirmeye devam edeceğim. Bitirirken, her şey biz insanlar için değil mi? Kimimiz hiç ummadığımız bir zamanda beklemediğimiz bir sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Nedenler ve niçinlerle zaman kaybediyoruz. Oysa sorgulamayı bir yana bırakıp bu sorunumuzu nasıl çözümleyebiliriz'in cevabını aramamızın daha doğru olduğunu gördüm. Keşke 18 sene önce Rett sendromlu, parantez içinde ağır zihinsel huzurlu bir çocuk sahibi olduğumu öğrendiğimde bana deneyimlerini aktaran biri olsaydı. Özürlü evlada sahip olmak dünyanın sonu demek değilmiş meğer. En akıllıcası bir an önce kabullenmekmiş. Kabullenmek işlerimi kolaylaştırdı. Denizi asla odalara kapatmadım. Sağlıklı bir insana bile aynı şeyi yapsanız bir süre sonra saldırganlaşır. Kaldı ki özürlülerin türü ne olursa olsun onlar asla duygusal özürlü değiller. Onun özürlü olmasından hiçbir zaman utanmadım. Çünkü özürlü olmak ne onun ne de bizim talebimizdi. Yaratan öyle istedi. Denize verdiklerimin yanı sıra onu da bana kazandırdıklarını inkar edemem. Bana sabırlı olmayı öğretti. Sabırlı olmak ne büyük bir erdemdir. İnançlarımı derinleştirdi. Duyarlı olmayı öğretti. Çevremde gördüğüm korunmaya muhtaç hayvanları, sevgi ve ilgiye ihtiyacı olan çocuk ve kimsesiz yaşları gördüğümde gözlerinde denizimin savunmasız ifadesini algılıyor, kendimi onlar için bir şeyler yapmaya mecbur hissediyorum. O nedenledir ki bayramlarda huzur evlerini ziyaret eder, çocuk esirgeme kurumundaki kimsesiz çocukların gönlünü alır, sokaklardaki yaralı ve muhtaç hayvanlara el uzatırım. Şer gibi görünen olaylarda ne hayırların gizli olduğunu bizzat yaşayarak öğrendim. 2,5 yıl önce yakalandığım kanser hastalığını yenmemde denizin katkısı yadsınamaz. Denizin bana bağımlı olması benim 4 elle yaşama sarılmamı, direnmemi sağladı. Hayata bağlılığımda ve kanseri yenmemde en önemli faktör oldu. Kanseri yenmeye mecburum. Allah'ım bana güç ver diye dualar ettim. Tedavimin sürdüğü 1 yıl boyunca oldukça sıkıntılı günler geçirdim. Sağlıklı yaşamanın insanlara sunulmuş en değerli armağan olduğunu, Allah'ın bize sunduğu nimetlere sık sık şükretmeyi, zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi, her şeye üzülmemeyi, iyimser olmayı öğrendim. Koşullar ne kadar elverişsiz olursa olsun, hedefimize doğru hızlı adımlarla ilerlememiz gerektiğini de. Yaşadıklarım başka bir bakış açısı kazandırdı bana. Değeri bilinmeyen pek çok şeye müteşekkir olmayı da. Başlamak başarmanın yarısıdır. Özürlü bir çocuk annesi olarak yavrumu yaşatma savaşının yanı sıra kendimi aşma savaşı da verdim. Eşimin ihanetiyle karşılaştığımda ise onurlu bir kadının mücadelesini yaptım. Allah'tan gelenle kuldan geleni ayrı tuttum. Süratle toparlanıp var gücümle savaştım ve yendim. Bütün mücadelelerimin sonunda kazanan ben oldum. 1,5 yaşındayken doktorların yaşama şansı az, onu her an kaybedebilirsiniz, kendinizi buna hazırlayın dedikleri Deniz, bugün 20 yaşında bir genç kız. Çabalarımızla ne mucizeler yarattık. Zoru başardım. Önemli olan da bu değil mi? Kolayı herkes başarır. Zor günlerin geride kaldığını düşünüyorum. Yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Her şeye rağmen başarmanın, insan olmanın gereği olduğuna inanıyorum. Allah'ım, değiştirebileceklerim için cesaret, değiştiremeyeceklerimi kabullenmek için sabır ve ikisini birbirinden ayırt etmek için akıl ihsan eyle. Önemli olan her şeye rağmen hayata gülümseyebilmektir. Dünyaya yeniden gelme şansım olsa yine Deniz'in annesi olarak gelmek isterdim. Deniz'in ablası olmak. Hayatımıza yön veren genellikle bazı olaylar ya da bazı insanlardır. Çoğu zaman bu insanlar bir yabancı, bir dost ve bir eş olabilir. Benim için ise bir anne ve bir kardeştir. Zor olanı her seferinde başaran ve onlarla yaşanan her günü anlamlı kılan bu insanlara hayranım. Sessiz Meleği okuduğunuzda yaşama sevinciyle, umutla, sevgiyle, yoktan var etmekle, kısacası hayatla ilgili birçok ipuçları bulacaksınız. Benimse en büyük şansım Sessiz Melek'le ve her anlamda onun sesi olmaya çalışan annemle birlikte sunulan koca bir ömür. Tüm bu yaşananları çok farklı yorumlamıştım önceleri. Henüz ilkokula bile gitmiyordum. Benden bir yaş küçük bir kız kardeşim vardı ve o daha çok seviliyordu. O yaşlarda evden kaçma kararını vermeme dek itmişti bu kıskançlık. Ben de çocuktum, o da. Ama sanki Deniz'in etrafında dönüyordu dünya. Eve gelenler de beni haksız çıkarmayıp hep onunla ilgileniyorlardı ve bir gün kararımı verdim. O benden daha güzeldi. Şimdi düşünüyorum da, evet, o hala çok güzel. Fakat o yaşlarda fark edemediğim, daha doğrusu annemin bizi ikiz gibi büyütüp hiçbir konuda ayırmadığı için fark etmemin zaman aldığı, Deniz'in özel durumu ve onun anneme benden çok daha fazla ihtiyacı olduğu gerçeği. Bunu kabullendikten sonra bu özel durumun hayatımıza getirdiklerini anlamak benim için daha kolay oldu. Hala düşünmüyor değilim çoğu zaman. Deniz ya sağlıklı olsaydı. Bu tabii çok güzel olabilirdi. Fakat şu an ben onun bir kahkahasında dünyanın en mutlu insanı olabiliyorum. Ben onunla hiç cevap almasam da konuşuyorum ve o da bakışlarıyla paylaşıyor anlattıklarımı. Ve en önemlisi onun beni, annemi ve tüm yaşananları anladığını biliyorum. Bundan hiç şüphe duymadım. Tersi olsaydı da fark etmezdi. O hayatımıza anlam katan, evimizin hiç büyümeyecek koca bebeği, kanatsız ve sessiz meleği. Ve o özel kadın annem. Başta bahsettiğim hayat hakkındaki ipuçlarını kazanmak için çok çetin mücadeleler verdi ve sonunda hepsini kazandı. Bu satırlarda onu anlatmak çok zor. Kim bilir, belki ben de bir kitap yazarım günün birinde ve onu anlatırım. Bizim için ne kadar özel olduğunu, ondan aldığım dersleri. Her şey için teşekkürler en iyi dostum, sırdaşım, arkadaşım, annem. Çiğdem Özkal. Kitabın sonu.